Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'ya, Sesli Dergi'ye hoş geldiniz. Bu akşam Şebnem Dergisi'nin Eylül 2020 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Fatma Çatak imzalı Genç, Toplan, Anlaş, Birleş, Bütünleş başlıklı yazıyı sunacağız. İnternet sayfalarında antik Yunan filozofu Sokrates'e atfedilen bir söz dolaşıyor. Günümüzün çocukları lüksü seviyor, kötü davranışları var, otoriteye başkaldırıyorlar. Yaşlılara saygıları yok, çalışmak yerine laklak etmeyi seviyorlar. Çocuklar artık evlerinin hizmetçisi değil tiranı. Anne babaları odaya girince ayağa kalkmıyorlar. Onlara itiraz ediyorlar, destek olmak yerine laklak yapıyorlar, şapır şupur yiyorlar, bacak bacak üstüne atıyorlar, öğretmenlerine zulmediyorlar. Sözün rivayet ya da gerçek olmasından ziyade bugünün gençliğini yansıtması bakımından değeri üzerinde durmakta yarar var. Günümüzde durum pek de farklı değil. Hemen herkes gençlerden şikayetçi. İbadetlerini yerine getirmiyor veya aksatıyor, sağlığa zararlı maddeler kullanıyor, dijital ortamlarda vakit öldürüyor, kafelere takılıyor, arkadaşlarını yanlış kişilerden seçiyor, işsiz, para kazanmıyor, tembel, özgür olmak istiyor ve daha sayamadığımız pek çok şikayetin muhatabı gençler. Peki bu vatandaşlar durup dururken mi bu hale geliyor? Bunun bir altyapısı, arka planı yok mu? Nasrettin Hoca'nın ifadesiyle hırsızın hiç mi suçu yok? Elbette ki var. Gençlik dönemi hayatın en hızlı gelip geçen heyecanı, enerjisi, gelgitleri, ifrat ve tefriti en bol dönemidir. Kimi genç vardır, edebiyle, duruşuyla, haliyle, kaliyle sessiz bir tebliğ sunar etrafına. Kur'an'ı, sünneti canlı canlı yaşar. Kimi de vardır, bakıldığı zaman nefsani duyguları anımsatır, insan bakmaya dahi ar eder. Hiçbir şey kendiliğinden olmadığına göre bu hallere erişebilmek yahut bu çıkmaz sokaklara yol almak, gençlerin kendi tercihleri kadar ailelerinin ve sosyal çevrelerinin tesiriyledir. Bir insan yavrusu daha anne baba nikahlandığı andan itibaren onların hal ve gidişatından hisseler alır. Anne karnındaki macerası, annenin helal lokması, kulluk vazifeleri, bulunduğu ortamlar, ünsiyet ettiği kişiler, babanın kazancı, ahlakı ve vaziyetiyle şekillenir. Doğum anından yetişkinliğe kadar da anne babanın aldığı gıdanın çevrenin müsbet ya da menfi tesirleri insanı büyütür. Bu sebeple gençlerden şikayet ederken ebeveyn olarak evvela kendimizi bir gözden geçirmeliyiz. Biz onlara ne sunuyoruz ki, onlardan neyi bekliyoruz? İnsanoğlu örnek alma, taklit temayülüyle dünyaya gelir. Biz istesek de istemesek de bizim halimizden gerek genetik yolla gerek görüp model olarak kendine pay çıkarır evlatlarımız. Gençler okumuyor, tarihini bilmiyor, başı boş dolaşıyor, kimse onlara karışmasın, özgür olsun istiyorlar. Bütün bunlar gençlerimizden yana dert yandığımız hakikatler. Dini bütün pek çok ailenin evladı değil namaz kılmayı, namazı sorguluyor. Ateist, deist arkadaşları var. Geceden sabaha, sabahtan akşama kadar yemek ve temel ihtiyaçlar dışında PC oyunları, simülasyon oyunları, sanal arkadaşlıklar, kafeler ve benzeri bağımlılıkları var. Durum böyle olunca gelecek nesiller adına endişe duymamak elde değil. Gençlere nasıl ibadet sevgisi ve devamlılığı kazandıralım? Onlara okumayı nasıl sevdirelim? Dil, kültür, tarih ve medeniyet şuurunu nasıl verelim? Ne yapalım da onları yola getirelim? Bütün bunlar Z kuşağı, hatta alfa kuşağı gençliği için her birimizin sorduğu ve cevap aradığı hususlar. Hep birlikte bu sorulara en temelden cevap arayalım. 1. Sevgi, saygı ve dini hassasiyetlere dayalı bir aile ortamı. Batının aile açısından hızla kan kaybetmesine rağmen bizim millet olarak en önemli ve sağlam kalemiz her an en büyük darbeleri almaya devam etse de yine aile müessesemizdir. Mutlu ve huzurlu yuvalardan mutlu ve sekine haline erişmiş evlatlar yetişir. 2. Evde çalışan ebeveynlerin helal rızık hassasiyeti. Yaşadığımız çağda pek çok hanımefendi evinin işini yönettiği gibi bir meslek sahibi olup kendi fıtratlarına uygun işlerde de çalışmakta. Bu durumda anne ve babanın kazancının helal olmasına azami dikkat etmesi dünya ve ahiret saadeti için son derece mühim bir hususiyettir. 3. Ailenin ve evlatlarının sosyal çevresi. Gerek aileye yön veren ebeveynler, gerekse yetiştirdikleri evlatlar, en başta arkadaşları olmak üzere girip çıktıkları ortamlara, ülfet ettikleri, hemhal oldukları insanlara çok ama çok dikkat etmeliler. Zira insan insandan beslenir. Pamuklara sarıp sarmaladığımız evlatlarımıza hayırlı bir çevre sunamazsak, onların felaketine zemin hazırlamış oluruz. 4. Ailenin örnekliği. Çocuklar anne babanın gösterdiği yöne gitmek yerine onları örnek alır, taklit ederler. Bu küçük yaşlarda daha çok belirgindir. İlerleyen yaşlarda ailenin terbiye usulü çocuklara verdikleri telkinlerle çocukta huy, karakter ve meleke haline gelir. 5. Ailenin yol göstericiliği. Çocukların eğitim hayatı, hobileri, katılacakları kurslar, edinecekleri sosyal çevre tamamen ailenin attığı temelle yön bulur ve gelişir. Günümüzde çok yönlü gelişen bir gençlikten söz ediyoruz. İstiyoruz ki evlatlarımız iyi bir kul ve ümmet olmanın yanı sıra bir ilim, sanat veya spor faaliyetiyle de meşgul olup çift kanatlı olsun. Bu imkanları çocuklara sağlarken hemhal olacakları sosyo-kültürel yapıyı ve insanları da inceden inceye süzgeçten geçirmek icap ediyor. Aksi halde üniversite ortamına girip ortamdaki cazibeye kapılarak başını açmak isteyen, enstrüman kursuna devam edip orada bulunan insanlar dolayısıyla inancını sorgulamaya başlayan, yurt dışı öğrenci değişim programlarına hak kazanıp yurt dışında yoldan çıkan pek çok gencin mevcudiyeti herkesin malumu. 6. Ailenin ebeveynliği mezara kadar devam eder. Aile sürekli nasihat ve telkinlerle evladına ışık tutmalıdır. Rahmetli Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi, evladı yetişkin, hatta bir vaiz olup halka vaaz ettiği sıralarda dahi "Evladım, namazını kıldın mı?" diye sual edermiş. O artık bir vaiz, elbette namazını kılmıştır demezmiş. Zira insanoğlu sürekli hatırlatmalara ihtiyaç duyar. 7. Kur'an-ı Kerim'de bize "Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun" buyurulur. Günümüzde salih, saliha, sadık, sadıka insanlarla beraber olmanın değeri ayrı bir önem arz etmektedir. Bu beraberlik illa fiziki manada olmayabilir. Sosyal medya, dijital medya platformları, süreli, basılı yayınlar da bu alana dahildir. Kamu kurumları, özel alanda kurulan vakıflar, dernekler ya da sivil toplum kuruluşları, Kur'an kursları, gençlik merkezleri, kütüphaneler, ilim ve sohbet halkaları, kor ateşi elinde tutmaya benzeyen iman cevherini korumanın ve sürdürmenin meşalesi mesabesindedir. İnsan, beraberinde bulunduğu insanlardan manen ve ruhen beslenir. Bilhassa yeni yetişme, orta çocukluk ve ergenlik dönemlerinde evlatlarımızı bu saydığımız ortamlarda salih ve sadık oluşuna itimat ettiğimiz insanlarla buluşturmalıyız. Bu manada şehrimizde yahut ülkemizde yaşayan her anlamda çınar sayılabilecek insanlar ziyaret edilmeli, duası alınmalı, onlardan istifade edilmelidir. Bu buluşmalara toplu ibadetlerde eşlik etmelidir ki ibadet şuuru oluşsun ve gelişsin. Zira toplulukta rahmet vardır. 8. Gençler sabahleyin uyanır uyanmaz bir şükür duygusu içinde olmalı ve İlahi ente maksudi ve rızake matlubi. Ya Rabbi, maksadım sensin ve gayem senin rızanı kazanmaktır duasıyla güne başlamalıdır. Bu duanın tesiriyle gün içinde yaptığımız günlük işlerde hanemize sevap olarak yazılacaktır. 9. Evvela sağlam bir ehli sünnet akidesine ve sağlıklı bir fikri altyapıya sahip olunmalı, ardından ibadet ve muamelat hususlarına dikkat edilmelidir. Devam edecek notuyla bu yazı burada nihayete ermiş. Bu aylık değerli dinleyenler, Fatma Çatağan kaleminden Genç Toplan, Anlaş, Birleş, Bütünleş başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak Sesli Dergi'de. Bir başka yazıyla devam edelim. Sırada Hatice Şahin'in kaleme aldığı Nereden Nereye başlıklı yazı var. İnsanlık tarihi boyunca akan gözyaşları deryalarla yarıştırılsa acaba deryalar mı yoksa gözyaşları mı galip gelirdi? Kimi aşk, kimi mutluluk, kimi çile, kimi keder, kimi hasret, kimi nefret gözyaşları. Sanki bunların içinde hepsine galip gelen keder gözyaşları olmuştur. Kıyamete kadar da zulme doymayanlar oldukça galip gelecektir. Keder gözyaşları 1944 yılının 14 Kasım gecesi Türkiye sınırının hemen kenarında Gürcistan'da yer alan Ahıska'daysa sel olmuştur. Bir halkın sürgün gözyaşları. Geri dönüş olmayan yolculuğun gözyaşları. Geleceği muamma olan bir yolculuk. Ölümle hayat arasında küçücük bir çizginin olduğu bir yolculuk. Ahıskalı Türk kardeşlerimiz hayvanların taşındığı vagonlara bindirilerek kara trenin yürekleri dağlayan sireni altında meçhule doğru yolculuğa çıkarıldığı gece keder mutluluğa galip gelmiştir. Meçhule giden bu yolculukta 9 aylık bir bebek vardır. Büyüklerin, nice pehlivanların yenildiği yolculuğa küçücük elleriyle sımsıkı sarılmış, kaderi ilahi, ölüm yolculuğundan sağ salim çıkmış, bilmediği, sonradan vatan olacak topraklara ulaşmayı başarmış bir bebek. Adı Güller. Yıllar yıllar sonra adı gibi yüzü de gül misali olan halamızla Kırgızistan'da tanışmak nasip oldu. Yüzü güleç halamın hatıralara her dalışında tebessümü hüzne bürünürdü. Güller halanın sürgün hikayesini başka bir yazıda kaleme alacağım. Bu yazıda Güller halanın hüzünlü hatıralarından bana tesir eden güzel ninelerimizin iffetlerini, haya duygularını sizinle paylaşmak istiyorum. Güller hala sürgünle ilgili hatıralarında güzel insanlardan bahsederken günümüze ibret olacak hadiseler anlattı. Analarımız bizlere sürgün hikayelerini gözyaşlarıyla anlatıp durdular. Erkek kadın demeden hayvan vagonlarına hepsini yığmışlar. Ben o zaman 9 aylık olduğum için hatırlamıyorum. Haftalarca süren yolculukta ihtiyacı gelen vagonun köşesine gerdikleri kilimin arkasına geçerek ihtiyacını gidermek zorunda kalmış. Perde çekseler de genç gelinler, genç kızlardan bazıları büyüklerinden utandığı için ihtiyacını gideremediğinden rahatsızlanıp ölmüşler. Hayalleri buna mani olmuş. Banyo aynasında veya gittiği lokantanın, kafenin tuvalet bölümünde selfie çekip paylaşmanın rezil modalardan biri haline gelmeye başladığı günümüzde bu bacılarımızın duygularını anlamak çok zor. Güller hala, haya sahibi annesiyle ilgili de şöyle bir hatırasını paylaştı. Gelin vaktimde annem, abim ve amcam bir arabada giderken ben, annem, canım anneciğim, senin bize çocukken söylediğin bir türkü vardı ya, ben onu başka hiçbir yerde duymadım. Ne olur bir kez daha söyle de eski hatıralar gözümüzde canlansın dedim. Annem kulağıma eğilip, kızım hiç o türkü burada kaynanamın, oğlumun yanında söylenir mi? İçinde yar kelimesi geçiyor, ayıp olmaz mı? Dedi ve söylemedi. Türkünün sözleri şöyleydi. Gökte yıldız olaydım, dibekte duz olaydım. Yar kapiden geçen de evde yalnız olaydım. Kapımı dövdi gitti, elini yudi gitti. Varın sorun direklere, yarim ne dedi gitti. Türküyü Güller haladan dinleyince bir ah çektim. Ah Güller halam, haya sahibi annelerimiz bugün söylenen hayasız sözlerle dolu şarkıları dinleseler, yürekleri utançtan yarılır giderdi herhalde, dedim. Nereden nereye? haya sahibi bir teyzemiz de, Allah rahmet eylesin, Azerbaycan'da yaşardı. Beşe hala isminde. Asıl adı Menekşe. Herkes kısaltarak Beşe diye hitap etmiş. İsmi de öyle kalmıştı. Kendisi bir gün şöyle anlatmıştı. Hastalandığımda oğlum beni hastaneye götürdü. Yolda yakası açık bir kadın gördüm. Utancımdan oğlumun yüzüne bakamadım. Utançtan kıpkırmızı oldum. Önüme bakıp keşke evden hiç çıkmasaydım dedim. Beşe hala her zaman uzun önlük takardı. Sebebini sorduğumda vücut hatların belli olmasın derdi. Hamile kaldığında ev halkının öğrenmesinden utanır, bol giyinerek halini belli etmez, çocuk dünyaya gelince farkına varırlarmış. Yine kendisi, bugüne kadar benim saçlarımı oğullarım bile görmedi derdi. Haya sahibi ninelerimiz, teyzelerimiz tahta atlara binip gittiler. Bizler de onların hatıralarını dinleyip ahlarla yetinir olduk. Geçen Instagram'da tesettürlü bir tanıdığım, yıllar sonra hamile kaldığı için fotoğraflarını paylaşmış. Bu fotoğrafları gören, haya duygusunun kırıntılarını taşıyan herkes utanmadan edemez. Bir tarafta hayasından hamileliğini saklayan iffetli bir kadın, diğer tarafta hamile kaldığını eşiyle çektiği uygunsuz fotoğraflarla tanıdık tanımadık herkesle paylaşan bir başka kadın. Yüzyıllar boyu İslam'ın yaşandığı her toplumda haya ile ilgili güzel misaller hiç bitmez. Kırgızistan'da geleneksel kıyafetlerin satıldığı mağazaya girdiğimde kalın kadifeden dikilmiş işlemeli bir etek dikkatimi çekti. Eteğin adının beldemçi olduğunu söylediler. Çok kalın kumaştan dikilmiş olan beldemçi, elbise üzerinden bele sarılan bir etekti. Anlattıklarına göre eskiden Kırgız kadınları rüzgarda elbiseleri üzerine yapışıp vücut hatları belli olmasın diye mutlaka beldemçiyi giyerlermiş. Yine saçlarını başörtünün altından iki örgü yapıp gümüşten yapılmış çaçbak adındaki ağır takıları saçlarına bağlayarak yürürlermiş. Bu her adım attıklarında ses çıkarır ve uzaktan erkekler duyunca bir hanım geliyor diye yoldan çekilirlermiş. İslam, edep ve haya duygusuyla harmanlandığında ortaya ne zarif bir görüntü çıkıyor. Bu zarifliğe artık hasret kalınır oldu. Fatma Barbarosoğlu bir köşe yazısında akran baskısından söz etmiş. Akran baskısı, arkadaşlarının arasında ezik kalmamak, sosyal medyada söz sahibi olmak için gençlerin, özellikle de liselilerin bir takım ahlaki prensipleri ayaklar altına alıp kendilerini ispatlamak gayretleridir. Bir aile çocuğuna ahlak eğitimi verebilir ama Peygamber Efendimizin kişi arkadaşının dini üzeredir hadisine göre arkadaş çevresi bozuksa ezik kalmamak adına gönülden inandığı bazı değerleri çiğneyebilir. Nitekim günümüzde bunun misalleri azımsanmayacak kadar fazla. Bu sebeple çocuklarımıza ahlak eğitimi verme gayreti kadar arkadaş çevresini oluşturmaya da gayret sarf etmeliyiz. Hazreti Ali radıyallahu anh, haya duygusu kaybolan kimsenin kalbi ölür buyuruyor. Kalbi ölen insandan her şey, her şer beklenir. Toplumdaki ahlaki çöküşün en büyük sebeplerinden biri de haya duygusunun kaybolmasıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haya imandandır buyurmuş. Yeniden hayalı bir topluma kavuşmanın hayalini kuruyorsak, işe ilk olarak kalpleri tamirle, zayıflayan imanları güçlendirmekle başlamalıyız. Tabii ki önce kendi imanımızı tamir ve kendi internet paylaşımlarımızı düzeltmekle işe koyulmalıyız. İşaret parmağı hep başkalarını gösterir, diğer üç parmaksa işaret parmağının sahibini. Ümmet olarak hep birlikte niyet edelim. Kalbimizi inşa ve ihyaya. Niyet edelim haya perdesini kalp penceremize çekmeye. Ey Rabbimiz, niyet ettiklerimizi amele dökecek gücü ver ki kaybedilen ahlaki değerlerimize yetiştirelim. yeniden kavuşalım. Amin. Değerli dinleyenler, Hatice Şahin imzalı Nereden Nereye başlıklı yazıyı paylaştık ve son olarak Sesli Dergi'de Ayşenur Sever imzalı Seviyorum Ama Kimi başlıklı yazının ikinci bölümünü paylaşacağız. Enes radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldi. Ashab içinde Ebu Bekir'den başka saç ve sakalında beyazlıklar olan kimse yoktu. Gençicik yürekler İslam'ın ilk yıllarında canlarını hiçe sayarak Allah ve Resulü için yılmadan çalıştılar. Aynı yaşlardaki günümüz gençliği ne durumda peki? Elbette bir tarafta pırlanta misali gençler yetişirken, diğer tarafta da gençliğinin kıymetinin farkına varamadan ziyan olan hayatlar var. Hayranım, aşığım, seviyorum şu popçuyu, bu topçuyu, o artisti, sanatçıyı diyor kimi zaman gençler. Oysa seviyorum diyebilmek ne büyük bir iddiadır. Her duyduğumda kalbimde kelebekler uçuşturan bir hadisi şerif var. Sahabenin de bu hadisi duyduğunda heyecanlanıp mutlu olduğunu öğrendiğimden beri iki kat mutluluğum. Hadi hep beraber hatırlayalım bir kez daha. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Evlatlarımızı İslam terbiyesiyle büyütmeye çalışırken öncelikle layıkına muhabbet, müstehakkına nefret kaidesini anlatmalı. Zira kalpteki iman muhabbetinin muhafazası için bu elzemdir. Sevmek için tanımak, tanımak için araştırmak gerek. Okuduğumuz her bir kitap, her bir araştırma zaman ayırdığımıza değmeli. Okuduğumuz kelimeler ruhumuza bir sevda tohumu olmalı. Gözü, gönlü, ruhu öyle bir sevgiyle beslemeli ki sonsuz olsun. Bu dünya sonlandığında ebediyete gelsin bizimle. Allah'ı, Resulünü, ashabı, onları sevenleri, dini İslam'a hizmet edenleri sevmek. Mizacımıza benzettiğimiz sahabi, yıldızımız olsa mesela, hayatını nasıl geçirdiğini öğrensek, asırlar sonra bile gönüllerde hayranlık uyandıran cennet ehlini örnek edinsek. Ya da mizacımızda eksik bulduğumuz, beslenmesi gerektiğini düşündüğümüz yanlarımızı onlarla tamir etsek, şifaya kavuştursak. Ömerce hiddetlenirken baksak kalbimize nefsani bir öfke mi bu, yoksa sadece Allah için mi? Ebu Bekirce dostumuza ram olurken bizi hayra davet edip etmediğini tartsak hemen. Haksızlığa uğradığımızı, adil muamele edilmediğimizi düşündüğümüz an Bilal-i Habeşi parlasa kalbimizin derinliklerinden. Bir hadis, bir ayet ezberlerken Hazreti Ayşe misali ilim sevdası ısıtsa yüreğimizi. Aklım ve kalbim sessizce ve derinlerde savaşırken Hamza misali sallasam kılıcımı nefsime. Ruhum bir Uhud daha kazansa. Ashabı sevmek ruhun çöllerine yağmurdur. Asırlar evvelinden peygamber okulu bir esintinin ruhumuzda can buluşudur. Allah'a sevdalı olmanın ruhumuzdaki akisleridir. Gönül neyle meşgul olursa onun haline bürünür. Onunla dolar, taşar, sevdiğine benzemeye başlar. Sevmek büyük iddia, seviyorum demek yetmez. Sevdiğine benzemek için, sevdiğinin sevdiği hallere bürünmek için gayret etmek gerek. Sevdiğimizle beraber olmak müjdesinin muhatabı olabilmek ne muazzam. Sözlerimize şu nebevi duaya canu gönülden amin diyerek son verelim. Allah'ım, seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgine ulaştıracak amelleri sevmeyi dilerim. Allah'ım, senin sevgini bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha ileri kıl. Ayşenur Sever'in kaleme aldığı Seviyorum Ama Kimi başlıklı yazıyı paylaştık son olarak Sesli Dergi'de değerli dinleyenlerimiz. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. İyi akşamlar diliyoruz, hoşça kalın.